Herkese merhaba. Bugün 12 Temmuz 2021 Pazartesi. TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Editör programıyla karşınızdayım. Gündemde öne çıkan başlıklar ve yorumlarıyla karşınızdayım. Gündemleri konuşacağız, gündemleri yorumlayacağız. Ağırlıklı olarak da Erdoğan medyasının ekrana getirmediği ama Türkiye'nin gerçek gündemlerini size aktarmaya çalışacağım. İlk sırada ilk gündemimiz aslında Erdoğan rejiminin yapmaya çalıştığı ki özellikle 15 Temmuz'un yıl dönümünde olduğumuz bu haftada çok dikkat çekici bir hamle geldi Erdoğan'dan. OHAL'i 3 yıl daha uzatma yönü. Şimdi diyeceksiniz ki OHAL kalktı zaten. Hayır, öyle bir şey olmadı. OHAL kalkmadı. OHAL pratikte uygulamalarıyla devam ediyor. Ve yeni bir yasayla, yeni bir torba yasa içerisine eklenen bir maddeyle OHAL 3 yıl daha uzatılacak. Ne demeye çalışıyorum? Demeye çalıştığım şey şu. AKP tarafından meclise sunulan bir torba yasa var. Değişik başlıklar altında 25 maddelik bir yasa. Bu yasanın içerisinde 18 farklı kanunun 2 tane de kanun hükmünde kararname var. Şimdi buradaki espri şu, OHAL'in 3 yıl daha uzatılmasıyla, bu kanun değişikliğiyle OHAL'in daha 3 yıl uzatılması planlanıyor. Ne gibi? İşte gözaltı sürelerinin 15 güne kadar uzatılması. Normalde 4 gün. 15 güne kadar uzatılması önemli bir madde uzatılacaklar arasında. TMSF'ye ve bakanlıklara, devlet kurumlarına, TMSF eliyle muhalif isimlerin mal varlıklarına el konulması, şirketlere kayyum atanması 3 yıl daha devam edecek. En önemlisi de şu, bürokratların, memurların, kamu çalışanlarının bakan imzasıyla ihracı, yargı kararı falan olmadan ben görünen lüzum üzerine bu isimleri ihraç ediyorum dediği anda özellikle bu TSK'da ve emniyette, yargıda uygulanan bir yöntemdi, yıllardır devam ediyor. Bunun da uzatılması. Çünkü 31 Temmuz'da bitiyor. Yani mesela Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verilen yetki 31 Temmuz itibariyle bitiyordu. Artık bundan sonra birisini ihraç edeceksiniz, yargı kararı gerekecekti. Ama artık öyle bir uygulama olmasın, Erdoğan istediği şekilde, istediği yere müdahale etsin diye söz konusu yasaya bir değişiklik yapılıyor. AKP tarafından meclise sunuldu. Şu an Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam ediyor. Ve herkesin başka gündemlerin peşinde koştuğu dönemde mecliste OHAL 3 yıl daha uzatılacak. Önümüzdeki 3 yıl daha, bu artık 5 yıl geçti 15 Temmuz'un üzerinden ki 15 Temmuz'un aslında bir darbe girişimi olmadığını bu ekranlarda size etraflı bir şekilde delilleriyle anlattık. Sedat Peker'in ifşaatlarıyla birlikte herkes bazı soruları yeni sormaya başladı ki biz bu soruları yıllardır ekranlara taşıyorduk. Şimdi OHAL uygulamasıyla aslında kalıcı hale gelen bir rejim değişikliği söz konusu. Düşünün, sorgusuz sualsiz şirketlere el koyma, sorgusuz sualsiz insanları ihraç etme, gözaltı sürelerinin uzatılması, sorgusuz sualsiz iltisak, irtibat vesaire deyip masum insanları tutuklamaya tam gaz devam edecekler ve bu yasa şu an mecliste. Muhalefetin çok gündeminde mi? Çok olduğunu sanmıyorum çünkü muhalefetin gündemi daha başka konular üzerinde gidiyor ve bu harala güre içerisinde Erdoğan rejimi her zaman yaptığı gibi bir gece yarısı operasyonuyla bu yasayı meclisten geçirerek OHAL'i 3 yıl daha uzatmış olacak. Herkesin hayatına dokunan bu yetki düzenlemenin bir önemli noktası daha var. O da seçim. Önümüzdeki 2023 seçimleri ki kuvvetle muhtemel biz 2022'de bir seçim yaşayacağız. Çünkü 23 seçimlerine kalırsa Erdoğan'ın aday olması mümkün değil. Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için 5 yıllık görev süresini tamamlamadan bir seçime gidilmesi gerekiyor ki bu da 15 Temmuz atmosferinde yapılan cinliklerden bir tanesiydi. Erdoğan bu yöntemle istediği kadar hayatta olduğu sürece aslında Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturabilir. Bunun yolu açık Erdoğan için. Ve burada önümüzdeki seçimin OHAL şartlarında yapılmasını istiyor iktidar. Şimdi buradaki temel soru şu. Ya hani bugüne kadar hani geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener bir televizyon programında dedi ya hani kayyum atıyordunuz. Cemaatten olanlara çok bir şey demiyorduk. Hatta helal ettik falan ama artık başkalarına da yapmaya başladığınız şeklinde bir serzeniş vardı. Son derece problemli bir zihniyet, son derece problemli bir yaklaşım. Ama bu yaklaşımı bile artık fark edemediği başka bir sorun daha var. İşte OHAL şartlar içerisinde, OHAL altında seçime gitmek, OHAL'i kalıcı kılmak. Yani kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmek, meclisi tamamen işlevsiz hale getirmek, yargıyı tamamen işlevsiz hale getirmek, bürokrasiyi tamamen saraya bağlamak. Yargı tamamen nasıl işlevsiz? Düşünün bakın Süleyman Özışık kardeşlerin yaptığı kumpasla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Sedat Peker'den çantalar dolusu paralan milletvekiliyle ilgili bir işlem yapılmadı. Yargıyla alakalı Sedat Peker'in ifşa ettiği tonla suç vardı, başka konular vardı, hiçbiriyle ilgili işlem yapılmadı. Ama ne oldu? Onun yerine sürekli Türkiye'nin her yerinde operasyonlar yapılıyor. Şimdi birazdan örneğini vereceğim. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum. Yani büyüsünler tutuklayalım diye bir operasyon mantığı var. Bakın büyüsünler tutuklayalım. Düşünebiliyor musunuz? Yani 15 Temmuz döneminde 13 yaşında olan çocuklar askeri okula başlamış. Henüz askeri okula yeni başlamış. Ya bu çocuk 13 yaşında, 14 yaşında. Ve büyüsünler tutuklayalım diye yıllarca bekliyorlar. Bugün İzmir merkezli bir operasyon başladı. Buradan hemen o gündeme gireyim. İzmir merkezli operasyonda 249 kişilik gözaltı kararı var. Bunun 140 civarındası askeri okul öğrencisi. Daha doğrusu eski askeri okul öğrencisi. Askeri okullar kapatıldı biliyorsunuz. Arazileri hükümet tarafından yandaş iş adamlarına peşkeş çekildi. Çekilmeye devam ediyor. Başka maddelerim de var bu gündeme dair. Ve askeri okullar yerine kurulan üniversitede AKP ve MHP teşkilatlarından yeni bir ordu inşa ediliyor. 15 Temmuz'un temel motivasyonlarından bir tanesi de buydu zaten. Askeri okulları kapattılar ve tamamen rejim kontrolünde bir ordu inşası söz konusu. Ve düşünün o gün 15 Temmuz'da 13-14 yaşında olan çocuk, bakın 13-14 yaşında olan bir çocuğu düşünün. Ve bu çocuklar 5 yıl sonra bugün gözaltına alındılar. İddia ne? İddia irtisak, irtibat ya da işte ankesörlü telefon soruşturması vesaire. Ya bunların hiçbirinin hukukta karşılığı olmayan şeyler. Bunlar cadav uygulamaları, bunlar OHAL uygulamaları. Ve 13 yaşında, 14 yaşında olan çocuklar büyüsün de tutuklayalım diye yıllardır bekleniyor. Bugün 18 yaşını geçtiler. 18 yaşını geçtikten sonra hükümet tarafından bir operasyonla, İzmir merkezli bir operasyonla gözaltına alındılar. Şimdi bu uygulamaların sorunsuz devam edebilmesi, sorgusuz bir şekilde bu işlemlerin yapılabilmesi için Erdoğan'ın OHAL uygulamalarına ihtiyacı var. Ve OHAL uygulamalarını uzatmak için şu anda mecliste süreç başlatıldı. Mecliste devam eden komisyon aşamasından sonra genel kurul aşamasına gelmesi ve meclis tatile girmeden alelacele gecenin bir yarısında bu yasanın geçirilmesi ve Erdoğan tarafından jet hızıyla imzalanması bekleniyor. Çünkü 31 Temmuz'da süre doluyor. 31 Temmuz'da bir önceki OHAL uygulamalarının süresi bitiyor. Bir gün bile boşluk bırakmayı düşünmüyorlar. Hani sonbaharda meclis yeniden açıldığında bunu komisyonlarda tartışalım ve genel kurulda değerlendirelim. Hukukçulardan yorum alalım gibi bir kaygı yok. Çünkü Erdoğan'ın ülke yönetiminde hukuka, demokrasiye, meclise tahammülü yok. OHAL uygulamalarını sorunsuz bir şekilde götürmek ve dahası en önemli şey şu, seçime o halde gitmek istiyor Erdoğan. Normal bir seçim olması halinde seçimi kazanamayacağını bildiği için OHAL şartlar içerisinde seçime gitmeye çalışacak ve şiddeti arttırarak, terörü arttırarak tıpkı 2015 Haziran ile Kasım arasında yaşadığımız gibi yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği süreçlerin tekrarını yaparak OHAL şartlarında bir seçime gitmeyi planlıyor. Ve bu seçim şartlarında ve bu OHAL şartlarında gerçekleştirilen seçimle o seçim sandığından nasıl bir tablo çıkacağını tahmin etmek zor değil. Bunu tekrar altını çizerek ifade edelim. Yani mecliste muhalefet partileri başka gündemlerin peşindeyken Erdoğan mecliste bu gece yarısı getirilen torba düzenlemeyle Türkiye'de OHAL rejimini kalıcı hale getiriyor. 3 yıl daha OHAL altında yaşamamız planlanıyor. Evet, yapılması gereken bütün muhalefetin, sivil toplumun, STK'ların, medyanın ayağa kalkmasıydı. Ama böyle bir gündem şu ana kadar olmuş değil. Onun yerine başka gündemlerin peşinde takılıp giden bir muhalefetimiz söz konusu. 15 Temmuz haftasındayız. Diğer bir gündeme geçeyim. 15 Temmuz haftasındayız ve hükümet Çakma Gubernatörümüz Fahrettin Altun başkanlığındaki o 1000 küsur kişilik kadrosu olan ve sınırsız bütçesi olan İletişim Başkanlığı diye bilinen Propaganda Bakanlığı tam gaz devam ediyor 15 Temmuz propagandalarına. Propagandanın sonu yok. Her gün her dakika bütün filmler, diziler, internet oyunları, reklamlar, SMS mesajları, paneller, toplantılar, SETA'nın organizasyonları vesaire korkunç bir propaganda ağı var. Ve bu propagandanın temel bir motivasyonu var. Gerçekler ortaya çıkmasın. Kimse 15 Temmuz'da kurulan tezgahı, kumpası öğrenemesini istiyorlar. Bütün dertleri bu. Ama bütün bu büyük propagandaya rağmen minicik bir gerçek o büyük propaganda balonunu patlatmaya yetiyor. İşte Sedat Peker'in de ifşa ettiği olay, bizim TR724 ekranlarından yıllardır anlattığımız, benim yüzlerce sayfalık otopsi raporundan çıkardığım bilgiler vardı. İşte 15 Temmuz akşamı kullanılan silahlardaki bazı mermiler TSK envanterinde yok. Peki bu silahlar nereden geldi sorusunu yıllardır soruyorduk. O eksik kareyi Sedat Peker tamamladı. O eksik kare şuymuş, işte Süleyman Soylu koordinasyonunda AKP teşkilatlarına dağıtılan silahlar var. Burada bir şeyin altını tekrar çizmek gerekiyor. Kayıp silahlar deniyor. Kayıp silahlar diye bir şey yok. Dağıtılan silahlar var. Kayıp silah dediğiniz şey tamamen bir tezgahtır. İşi masum göstermeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Dağıtılan silahlar ve AKP teşkilatlarına dağıtılan silahlardan bahsediyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? Hani dağıtıldığını itiraf eden, dağıtıldığını bilen insanların dışında çok pervasızca zaten Twitter'da, TikTok'ta, Facebook'ta, Instagram'da paylaşıyorlar. Yani AKP Gençlik Kolları eski başkanı İsmail Karasmanoğlu, düşünün, Twitter'dan paylaşıyor. Bir mangaya yetecek kadar silahım var diye. Bir mangaya yetecek kadar silahı nereden bulduğunu sorusunu kimse sormuyor çünkü. Bütün AKP'liler silahlarla, bagajlarında kaleşnikovlarla görüntüler paylaşıyorlar. Akıncı dosyasında, jandarma dosyasında sayısız diyalog var. Daha önce ekranlarda anlattım. Jandarma dosyasında Ankara'daki cami imamlarından bir tanesi Kaleşnikov'la jandarmaya ateş ederken görüntüleniyor, görülüyor. Hatta bu konu mahkemede diyaloğa neden oluyor. Sanıklardan, asker jandarmalardan bir tanesi siz cami imamısınız, Kaleşnikov'la nasıl ateş ediyordunuz diye sorduğunda hakim o soruyu geçelim diyor, konuyu kapatıyor. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında AKP teşkilatlarına dağıtılmış tonla silahtan bahsediyoruz. Bunlarda kullanılan binlerce mermi var ve bunlar yurt dışından işte Nuri Bozkurt gibi isimler aracılığıyla ithal edilmiş, getirilmiş kişiler ve bunlar el altından dağıtıldı. Yani paralel bir milis yapılanma oluşturuldu ve bu milis yapılanma özü itibariyle anayasal bir suç. Çünkü siz devletin içerisinde paralel bir milis yapılanma kuramazsınız ve bunu da bakanlıklar eliyle yapamazsınız. Yani normalde hukukun işlediği bir ülkede şu anda AKP gençlik kolları, AKP yöneticilerinin hepsinin karşılaşacağı bir takım yaptırımlar olur ama OHAL şartlarındaki Türkiye'de bunlar konuşulamıyor bile. Şimdi bu konuya girme nedenlerimden bir tanesi şu. Hafta sonu Halk TV'de bir canlı yayın vardı. Bugünlerde Halk TV'de de enteresan tartışmalar var. Onu da altını çizelim. Mesela bir tanesi geçtiğimiz günlerde gazeteci meslektaşlarının olduğu bir tartışma ortamında Sözcü'de yazan eski Aydınlık ekibinden Aytunç Erkin galiba diyor ki ya bu korkarım Fethullahçılar haklı çıkacak 15 Temmuz'u tartışıyorlar. Bir gazeteci neden böyle bir cümle ifade eder? Yani bir gazetecinin böyle bir cümle ifade etmesi akıl alır gibi bir şey değil. Siz gazeteci olarak niye korkuyorsunuz? Gerçeklerin ortaya çıkması sizi neden rahatsız ediyor? Bu korku nasıl bir korku? İşte bu korku Rüşen Çakır'da da var, başkalarında da var. Olur da cemaat haklı çıkar, olur da bizim terörist diye damgaladığımız insanlar masum olduğu ortaya çıkar diye korkuyorlar. Bu ihtimal onları fena halde rahatsız ediyor ki sürekli gerçekleri çarpıtma telaşındalar. Hani bu süreçte Erdoğan rejiminin en büyük destekçisi zaten bu sosyal medyada var olan, ekranlarda sürekli olan Nedim Şener gibi isimler. Sözde muhalifler ama pratikte Erdoğan'ın en büyük destekçileri. İşte bunlar olur da cemaat haklı çıkar, olur da 15 Temmuz'daki kumpas ortaya dökülür diye fena halde korkuyorlar. Bu da artık ağızlarından mı kaçırıyorlar, zihin altlarını artık engelleyemiyorlar mı bilmiyorum ama kendi ağızları, ekranlarda bunu söylüyorlar. Cemaat haklı çıkacak diye korkularını ifade ediyorlar. Burada çok kritik başka bir yayına dikkatinizi çekeceğim. Şimdi burada o videoyu kısa bir izletelim. Yönetmen arkadaşımızdan rica edeyim. O görüntüyü bize bir versin. Bir Halk TV ekranındaki o kısa diyaloğu. Onun üzerine başka yorumlar yapacağım.
Tam yayınlanma sürecinde meclis başkanlığı dahil olmak üzere AKP yöneticilerine önemli hukukçular ziyarette bulunuyor. Ve diyorlar ki bakın bu darbe komisyonu raporundaki iddialar, gerçekler, olgular yarın öbür gün sizlerin başına bela açar. Uluslararası arenada mecliste yayınlanmış bir resmi rapor Fethullahçıların da işte işini kolaylaştırır ve Türkiye'nin uluslararası arenada zor durumda kalmasına, tazminatlar ödemesine yol açabilir. Gelin bu raporu resmi olarak mecliste basmayalım diye telkinde bulunduğu ve ondan dolayı yayınlanmasından vazgeçildiğine dair bir kulis bilgisi var. Bilmiyorum Sayın Özdağ bunu doğrular mı?
Kulis bilginiz doğrudur.
Teşekkür.
Evet, ibreti alem bir yayın daha. Şimdi bir gazeteci bu kulisi aktarıyor. Kulisin muhatabı olan siyasetçi Selçuk Özdağ, eskiden AKP'de genel başkan yardımcılığı yapmış, önemli pozisyonlarda olan birisi. Şimdi başka bir siyasi partide kendine kariyer arıyor ve diyor ki kulis bilginiz doğru. Peki 5 senedir bu bilgiyi neden teyit etmediniz, neden açıklamadınız? Böyle bir olay yaşandığı zaman neden isyan etmediniz, neden itiraz etmediniz de AKP'den atılınca, Erdoğan'ın meşhur tabiriyle trenden atılınca bu bilgiyi o da sadece teyit ediyorsunuz, kendiniz açıklamıyorsunuz. Yani Selçuk Özdağ'ın açıklaması gereken çok önemli bir soru işareti var burada. Bu bir boyutu. İkincisi şu. Şimdi gelelim asıl meseleye. Mecliste bir darbe araştırma komisyonu kuruldu. Meclis komisyonları denetim mekanizmasının işlemesi için önemli kurumlardır. Yani işletildiği zaman aslında son derece güçlü kurumlardır. Ben de yıllarca bu meclis komisyonlarındaki oturumları izledim, raporlarını okudum. Peki 15 Temmuz'daki komisyon ne yaptı? Şimdi komisyon işte tam anlamıyla evlere şenlik bir olaydı. Bunu da defaatle yazılarımda anlatmaya çalıştım. Şöyle ki, birincisi daha dakika bir işte komisyon oluşturulurken zaten 15 Temmuz atmosferi, 15 Temmuz'daki o yeni kapı ruhu söylemiyle birlikte zaten komisyonun amacı 15 Temmuz'da ne olduğu, kimin ihmali, kimin hatası olduğu, cinayetleri kim işlendi değildi. Olay tamamen doğrudan cemaati yıkmak için yapılmış bir sözde komisyondu. Bu komisyon kurulurken zaten daha adı başlangıçta problemli olarak başladı. İşte Fethullahçı terör örgütünün gerçekleştirdiği diye başlayan. Hükmü baştan veriyorsanız niye komisyon kuruyorsunuz? Devamında ne oldu biliyor musunuz? Erdoğan önce komisyonu toplatmadı, çalıştırmadı. Uzun süre erteledi. Aylarca Erdoğan komisyonun çalışmasını engelledi. Komisyon kurulurken işte o zaman Reşat Petek vardı, eski savcı. Şu anda nerede ne yapıyor bilmiyorum. Uzun süre sözü çıkmıyor. Bu konu keşke çıksa da bu konuyla ilgili kendisiyle röportajlar yapsak. Bu komisyon nasıl çalıştı? Bu komisyon neden işlemlerini yerine getiremedi sorusunu sorsak ve kendisi de cevaplasa. Eski bir hukukçu olarak, tırnak içerisinde eski hukukçu olarak söylüyorum. Şimdi uzun zamandır ortada yok. Nerede ne yapıyor bilmiyoruz. Şimdi Reşat Petek başkan seçildi. Komisyonlarda, komisyonun işleyişi esnasında muhalefet partilerinin de kontenjanları olur ki komisyonda tek taraflı bir hale işlem olmasın diye. Ama bu komisyonda o kural da işletilmedi. Başkan ve başkan yardımcıları, komisyon yöneticileri tamamen iktidar partisi tarafından belirlendi. Aylarca komisyon çalıştırılmadı. Daha sonra bir anda bir liste geldi. İşte komisyonun çağıracağı kişiler, konuşacağı kişiler. Şimdi 15 Temmuz'u konuşuyorsanız ne beklersiniz? İşte Erdoğan'ı, BİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Genelkurmay Başkanı'nı, Hulusi Akar o dönemde, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, işte Emniyet Genel Müdürü, kritik isimlerin hepsini çağırıp konuşmak istersiniz değil mi? Çünkü çok önemli bir konuyu konuşuyorsunuz ve darbe aydınlatma çalışması yapıyorsunuz. Darbeyle ilgili bir eksikleri gidermeye çalışıyorsunuz. Şimdi darbe komisyonu bunların hiçbirini yapmadı. Hatta darbeyi ihbar ettiği söylenen, hani o mizanseni gerçekleştiren bir tane istihbarat binbaşı vardı. MİT'e gidip olayı ihbar ettiği söylenen kişi. Onu bile çağırmadılar. Kimse sormadı. Ya bu adam nerede? Bunun ifadeleri nerede? Genelkurmay Başkanı niye komisyona gelmiyor? Meclis iradesinden daha üst bir irade yoktur. Meclis iradesinin ötesinde bir irade yoktur diyemedi meclis. Dostlar alışverişte görsün diye. Düşünün ya Nedim Şenerler'in, Mehmet Metinerler'in şunların ya böyle en alakasız, en absürt adamların gidip komisyonda konuştuğu ama asıl kişilerin olmadığı bir komisyon oldu. Bir mizansen, bir tiyatro. Ya tiyatroda ne kadar ilgisiz adam varsa geldiler komisyonda konuştular. Yani düşünün Hüseyin Gülerciler'in falan gidip konuştuğu ya darbe komisyonu bu. Yani şimdi Genelkurmay Başkanı yok. Yani en önemli soruların sorması gereken. MİT Müsteşarı yok. İhbarcı isim yok. Savcılar yok. Erdoğan yok. Ama kim var? Dediğim gibi ne kadar absürt adam varsa hepsi komisyonda gittiler. Onlar da zaten bir şey anlatmak yerine propaganda yaptılar, çıktılar. Ona rağmen, bakın ona rağmen İstanbul Emniyet Müdürü ağzından bir sürü şey kaçırdı. Başkaları isimler, başka şeyler kaçırdılar. Baktılar ki bu iş çok sakata gidiyor kendi tabirleriyle. Komisyona çağırmayı da bıraktılar. Ve komisyon çağırırken işte Ankara'ya, Marmaris'e, oraya buraya, İstanbul'a değişik yerlere ziyaretlerde bulundular. Asıl sorulması gereken hiçbir şey sormadılar. Meclis mesela cezaevine gidip darbecilerin lider olduğu iddia edilen kişilerle konuşmadılar. Bunların hiçbirisini yapmadılar. Yani dediğim gibi dostlar alışverişte görsün diye bir komisyon çalışması oldu. Ve bu komisyon çalışması devam ederken Erdoğan ekrana çıktı. Dedi ki ya bu komisyon çok çalıştı, kapatın artık. Şimdi doğal olarak yani nasıl yani demeniz gerekir değil mi? Ama Türkiye'de Erdoğan rejiminde bunlar normal. Muhalefet partilerinin haberi yokken bir anda 600 küsur sayfalık bir rapor ilan edildi. Şimdi tabii muhalefet şok da yani nasıl yani şimdi biz de komisyondayız. Bir komisyon çalışması yapıyor, çok ciddi bir konu. Ve bu konuyla ilgili bir rapor ortaya çıktı. Ve iddia ederek söylüyorum raporu kimin yazdığını AKP'li üyeler dahi bilmiyor. Bakın darbe komisyonu bir rapor yazdı. Raporu kimin yazdığı bilinmiyor. Reşat Petek'in dahi haberi yok. Kim yazdı bu rapor? Raporu kimin yazdı belli. Yani rejimin saray uzantılı, istihbarat uzantılı ekipleri tarafından yazılmış, hazır olarak verilmiş bir şey. Muhalefet partilerinin şerhlerine bile ihtiyaç hissetmeden. Onlar daha sonra raporu birkaç gün içerisinde okuyup şerh yazmak zorunda kaldılar ama ona bile tahammül etmedi iktidar. Ona bile tahammül etmeden pat diye yayınladılar ki muhalefet partileri raporu ekrandan gördü. Şimdi böyle komik bir vakayla karşı karşıyayız. Aslında trajikomik bir vaka. Ve buna rağmen, bakın buna rağmen, hani çağrılması gerekenler çağrılmamış, konuşması gerekenler konuşmamış, muhalefetin rapora katkı sağlanması sağlanmamış, muhalefetin komisyonun hukukçu üyelerinin bile ya da komisyonun AKP'li üyelerinin bile haberi olmayan, kim tarafından yazıldı belli olmayan bir raporla karşı karşıyayız. Durumu vehametini göstermesi açısından söyleyeyim. Onu bile yayınlayamıyorlar çünkü rapor ortadan kayboldu. Rapor hala kayıp. Meclisten basılması, okunması gerekiyordu. Yok. Neden yok? Çünkü bakın ona rağmen yani bütün bu kumpasa, bütün bu müdahalelere, zorlamalara, hukuksuzluklara rağmen kendi yazdıkları raporda bile tonla sorun var. Tonla soru işareti var. Ve bunun bile, bakın normal bir araştırmayı geçiyorum. Bunun bile sözde FETÖ'ye, cemaate, işte mağdurlara yarayacağını gördükleri için bir takım hukukçular gidiyor. Diyor ki bu raporu yayınlamayın çünkü başımıza iş açar. Çünkü onlar da biliyor. Bak geçen günlerde Erdoğan ne dedi? Söke söke alırlar. Bakın mağdur ettiğiniz yüz binlerce insan, KHK'lılar, ihraç ettiğiniz askerler, polisler, savcılar, hakimler, tutukladığınız gazeteciler, öğretmenler, hepsi uluslararası platformda haklarını alacaklar. Kendileri de biliyorlar bunu. Alamasınlar diye zaten tonla başka yöntemlere giriyorlar. Sürekli borç çıkartıyorlar ki hani yarın bir gün tazminat kazandıklarında bunları tazminattan mahsuplaştırırız falan gibi bir takım şark oyunları falan da yapıyorlar. Şark kurnazlıkları peşindeler. Ama özünde itibarinde şu, onlar da biliyorlar ki yaptıkları hukuksuz, onlar da biliyor ki yaptıkları illegal, bunların faturasını ödeyecekler. Bildikleri için işte o hali uzatma, bildikleri için sürekli böyle oyunlar peşindeler. Şimdi soru şu, meclise ziyarette bulunup, daha doğrusu AKP'ye ziyarette bulunup, bu hukuki mütalayı veren ve meclisteki raporun yayınlanmasını engelleyen çok önemli hukukçular, tırnak içerisinde söylüyorum, kim? Bir tahmin vardır mutlaka. Herkesin tahmin ettiği bazı isimler var. Benim tahmin ettiğim iki tane isim var. Dünden bu yana bu konu üzerine kimler olabileceğine dair ilgili insanlarla ya da bu konuyu bilebilen insanlarla konuşuyorum. Onların da fikri olan, onların da tahmin ettiği iki tane öne çıkan hukukçu var. Bir tanesi Metin Feyzoğlu, bir tanesi Ersan Şen. Tabii %100 değil. Bu kulislerde konuşulan bilgiler. O isimler biz değiliz diyebilirler ya da evet biz böyle bir mütalada bulunduk diyebilirler. Böyle bir derlerse ekranlarımızda açık ama Ankara'da konuşulan, siyaset cephelerinde konuşulan isimler bunlar. Bu isimler de raporun yayınlanmasına şerh düştüklerini de ifade ediliyor. Ama sonuçta burada çok önemli hukukçuların kim olduğundan ziyade soru şu. Bu meclis komisyonu neden düzgün çalıştırılmadı? Neden sorulması gereken temel soruları sormadı? Ya bir iddiada bulunuyorsun. Diyorsunuz ki cemaat darbeye kalkıştı. Elinizin altında muhteşem bir fırsat var. Bunu neden sonuna kadar kullanmıyorsunuz? Gözünüzü gere gere meclis raporunu neden yayınlamıyorsunuz? Gözünüzü gere gere meclisteki oturumları neden yayınlamıyorsunuz? Çünkü kumpası biliyorsunuz. Çünkü kurulan tezgahı biliyorsunuz. Çünkü yapılan illegalitenin farkındasınız. Dolayısıyla bunları üstünü örtmek için her türlü çabayı gösteriyorsunuz. İşte bunlardan bir tanesi de meclis raporunun kaçırılması. Düşünün, meclisin en önemli faaliyet raporu ortada yok. Yıllar geçti ve halihazırda kimse nerede olduğunu bilmiyor. Dahası raporu kimin yazdığı bile bilinmiyor. Düşünün, ne kadar utanç verici değil mi? Mecliste bir komisyon kuruyorsunuz. Komisyon çok önemli bir konuyu araştırıyor. Ve birileri rapor yazıyor. Raporun kim tarafından yazıldığını AKP'li üyeler bile açıklayamıyor. Başkanın bile haberi yok. İşte tek parti iktidarlarında, istihbarat devletlerinde böyle oluyor. Evet, gündeme, ben bu konuları takibine devam edeceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde başka yayınlarımız da olacak. Takipte kalın, TR724 YouTube kanalında kalın. Bu konuya dair önemli, geçen yıl yaptığımız 15 Temmuz konuşmalarının devamını da bu yıl yapacağız. Onu da buradan hatırlatmış olayım ve gündeme tekrar geri döneyim. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı yurt dışındaki operasyonlar, Türkiye içerisindeki illegalite başka bir boyut, bir de yurt dışı boyutu var. Erdoğan'ın uzun kolları diye literatüre geçen. Bunlardan bir tanesi işte haftalardır burada anlatıyoruz. Orhan İnandı meselesi. Kırgızistan vatandaşı da olan, 30 yıla yakındır Kırgızistan'da yaşayan, Kırgızistan'daki eğitim faaliyetleri sebebiyle ülkede herkesin takdirini kazanmış bir isim. MİT'in operasyonuyla kaçırıldı, Türkiye'ye getirildi. Burada uluslararası hukuk ihlal edildi ve diğer konular olduğu gibi bu konuda da Erdoğan rejiminin ve rejim aparatlarının başı ağrıyacak. Bundan emin olabilirsiniz. Başka bir ülkenin vatandaşını kaçırmak çok ciddi bir hak ihlali, uluslararası hukuk ihlali. Kendi vatandaşınızı kaçırmak da aynı şekilde ama burada katmerli bir sorun var ve Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın başı gerçekten burada ağrıyacak. Bu olayla ilgili tartışmalar sürerken burada şu parantezi de açayım. Bugün Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere havuz medyasında şöyle haberler var. İşte Orhan İnan da her şeyi itiraf etti diye bir haber geçirmiş. Orhan İnan'ın itirafına göre işte kendisi cemaatin Orta Asya sorumlusuymuş. Yani bunu itiraf ettirmek için işkence yapmanıza gerek yoktu. Kolunu kırmanıza, bir takım kimyasal ilaçlar vermenize gerek yoktu. Kendisi zaten 30 yıl yakındır Orta Asya'da, kendisi 30 yıl yakındır zaten eğitim faaliyetlerinde. Bunlar açık, gizli kapaklısı olmayan şeylerdi. Ama işte sözüm ona, Türk medyasının amiral gemisi olan havuzun amiral gemisi bile işkenceyi görmeyip böyle bir habere imza atıyor, itiraf etti şeklinde haberler veriyor. Evet, yani bu çok karşılaştığımız ikiyüzlülükten başka bir şey değil. Şimdi burada başka bir konuyu dikkatinize çekeceğim. O da şu. Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın önemli haber dergilerinden bir tanesi. Dünyaca bilinen, belli bir itibarı olan, yazdığı konulara dikkat edilen bir dergi. Der Spiegel'in yeni sayısında şöyle bir haber var. Erdoğan yurt dışında muhalif avında. Erdoğan muhalifleri avlamaya çalışıyor ve işte Orhan İnan'da örneğinden var, başka ülkelerde işte Kenya'dan kaçırılan Selahattin Gülen örneği var, başka ülkelerde yapılan başka hukuksuzluklar detaylı bir şekilde anlatılıyor ve özellikle Almanya'da, Avrupa'daki illegal faaliyetlere dikkat çekiliyor. Şimdi Der Spiegel gibi bir derginin Erdoğan'ın işlediği illegal faaliyetleri, yaptığı illegal işleri, özellikle Avrupa'daki muhaliflere yönelik suikast listeleri hazırlayıp onlara yönelik suikast girişimlerinde bulunması, fiziki saldırıları planlaması, bunları icra etmesi, işte geçtiğimiz hafta Erk Acar gazeteci meslektaşımızın burada saldırı da en son örnekti. Avrupa'yı da alarma geçirmiş vaziyette. Der Spiegel'deki bu haber bu psikolojinin yansıması. Yani eskiden bu tip uygulamalar İran gibi, Suriye gibi, işte Kore gibi, Çin gibi haydut devletler diye tanımlanan, hukuku tanımayan, uluslararası hukuku tanımayan ülkelerin yaptığı işlerdi. Şimdi bunlara Türkiye eklendi ve Türkiye artık listenin bir numarasında. Ve Erdoğan'ın uluslararası arenada yaptığı bu hukuksuzluklar şu anda Avrupa medyasının gündeminde de aktif olarak yer alıyor. Hatta raporun içerisinde, haberin içerisinde şöyle bir detay daha var. Bu aslında Erdoğan'ın Türkiye'ye ve İslam'a yaptığı en büyük kötülüklerden birisi daha. Camileri istihbarat merkezi olarak kullandığı, Diyanet'e bağlı cami derneği DİTİB'in hükümet için ajanlık yaptığı gibi veriler de bu haberin içerisinde yer alıyor. Son derece düşündürücü, son derece vahim. Düşünün, Avrupa'daki Kürtler ve Avrupa'daki Gülen cemaati mensupları hedef altında, tehdit altında. Bu noktada şunu da hatırlatmak lazım. Erdoğan rejimi için şu anda tehdit Kürtler ve Gülen hareketi mensupları. Onun dışında ne yaparsanız yapın, yani her türlü suçu işleyin, size bir şey olmuyor. Ama Gülen cemaati mensubuysanız ya da Kürt hareketine mensupsanız, Erdoğan için terörist sayılıyorsunuz ve hiçbir şey yapmasanız, herhangi bir suç işlemeseniz bile tutuklanmanız, işkence görmeniz son derece normal. Böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Evet, bu noktada tekrar şu haberi hatırlatayım. Bu sabah İzmir'de başlayan ve 47 ile yayılan bir operasyon var. Hani duyduğunuz zaman çok önemli bir operasyon falan diyorsunuz. 47 ile yayılmış, işte 229 TSK mensubu ile ilgili gözaltı kararı var. Detaylarına bakıyorsunuz haberin. Ne gibi bir operasyon olmuş olabilir diyorsunuz. Ve operasyonda yapılan, işte daha önce ihraç edilmiş askerler var. Kimisi manavda çalışıyor, kimisi inşaatta çalışıyor, kimisi hayatını bir şekilde hayatta kurtarmaya çalışıyor. Yani düşünün, milyonlarca dolara mal olarak yetiştirdiğiniz F-16 pilotu kumpir yaparken, kumpir satarken yakalanınca Hürriyet'e manşet oluyordu. Yani adam kumpir satıyor, yani herhangi bir illegalite de yapmıyor. Bir savaş pilotuna bunu yaparken Hürriyet gazetesi işte kıskıvrak yakalandı falan diyor. Yakalandığı yerde Ortaköy'deki kumpirci. Yani bu dönemin yüz kızartıcı işleri nedense Hürriyet'te yoğunlaşması da, o da ayrı bir vaka. Şimdi bu İzmir'deki operasyonun şöyle çok enteresan bir özelliği var. Biraz önce bahsetmiştim. Ya operasyonun söz konusu olan operasyonu 149 kişi eski askeri okul öğrencisi. Ve 15 Temmuz'da 5 yıl önce 13-14 yaşındalardı. Askeri okula yeni başlamış öğrenciler bunlar. Ve 18 yaşına gelsinler de tutuklayalım diye devlet 5 yıldır bekliyor. Evet, 18 yaşına gelsinler tutuklayalım diye. Dünya tarihinde böyle bir örnek zor görülür. Çocukları fişleyip, bakın çocuktan bahsediyoruz. 13 yaşındaki birisi, 14 yaşındaki birisi hukuken de pratik olarak da çocuk sayılır. Ergenliğe geçiş döneminde, yani daha ergenliğin ilk döneminde olan insanlardan bahsediyoruz. Ve o cisimler fişleniyorlar ve o isimlerle ilgili yıllarca bekleniyor. Hani gerçekten bu gözü dönmüşlüğü takdir etmek lazım. 18 yaşına geldiler, hadi tutuklayalım deyip operasyon yapılıyor. Artık gerçekten sözün bittiği anlardan bir başkasıyla karşı karşıyayız. Bu konuyu da gündemimize getirmiş olalım. Gündeme devam edelim. Yine insan hakkı ihlallerinden devam edelim. O da şu. Geçtiğimiz günlerde AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, kendisi de bir hukukçu. Ben sözde hukukçu diyorum çünkü hukukun temel kuralları hakkında hiçbir bilgi sahibi değil. AKP döneminde herhangi bir illegalitenin olmadığını, tırnak içerisinde söylüyorum, FETÖ'yle mücadelede bile hukuka davranıldı, hukuki davranıldığını anlatıyor. Hani bunun böyle olduğunu görmek için artık ne gerekiyor bilmiyorum ama kendisi ayrı paralel bir evrende yaşamaya devam ediyor. Tıpkı Erdoğan gibi. Erdoğan da biliyorsunuz bedava aşıyı parayla satıyorlar diye defaatle ekranlarda söylemeye devam ediyordu. Yani en basitinden öyle bir özellik. Alenen yalan söylemek bu rejimin alameti farikalarından bir tanesi. Şimdi Bülent Turan diyor ki biz FETÖ'cülere bile hukuk çerçevesinde davrandık diyor. Şimdi ben her şeyi bir kenara koyayım. Somut bir örnek size ekleyeyim. Ekranlara çok geldi. Sosyal medyada çok dolaştı. 83 yaşında birisi. Mehmet Emin Özkan. Diyarbakır'da tahmin edeceğiniz gibi ya Kürt ya da Gülen cemaati mensubu. Şu anda tutuklu olmak için bu ikisi yeterli. Kendisi 83 yaşında ve çok ağır hastalıkları var. Ve ciddi anlamda sağlık sorunları yaşıyor. Hatta yürüyemiyor. İşte sosyal medya görüntüleri yansıdı. Kendisi yürümekte zorlanıyor. İhtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor. Yani düşünün ayağında cam çiziği oldu diye bayılan, işte kan tuttuğu için bayılan, fotoğrafı çektim mi abi diye numaralar çeken, Erdoğan tarafından öpülen, işte Sedat Peker'in ev hediye ettiği çakma gaziler, maaş bağlanan çakma gaziler el üstünde tutulurken, devlet imkanlarını sömürebildiği kadar sömürürken 83 yaşındaki bir kişi, işte şu ekrandaki kişi. Bakın bu kişi ağır sağlık sorunları yaşıyor. Ne oldu biliyor musunuz? Bu kişi Diyarbakır'dan İstanbul'a adli tıpa gönderildi. Binlerce kilometre yol. Cezaevi aracında elleriniz kelepçeli ya da işte indiğiniz zaman kelepçeli. Sonuçta cezaevi aracı rahat bir araç değil. Ve cezaevleri transferlerinde şöyle bir realite de var. Gittiğiniz yerlerde eğer sizin yemeğiniz unutulmuşsa arada konuk kaldığınız yerlerde yemek de verilmiyor. Mesela ne gibi? Hidayet Karaca, gazeteci meslektaşımız Ankara'daki başka bir davaya İstanbul'dan götürüldüğünde Sincan cezaevinde kalmak zorunda kaldı ve gittiği yerde yemek verilmedi. Savcılar, gardiyanlar dedi ki senin istihkakın yok. Böyle bir kayıtta gözükmüyor. Dolayısıyla sen Silivri'de kayıtlısın. Burada sana yemek veremeyiz. Ve aç susuz bir şekilde ertesi güne kadar bekletilip ertesi gün duruşmaya çıkartıldı. Hidayet Karaca duruşmaya çıktığında yemek yemediğini, su içmediğini, konuşacak hali kalmadığını anlattığında bu detay ortaya çıkmıştı. Aynı durumu biz Mehmet Emin Özkan olayında da gördük. Ona da aynı şekilde yemek verilmemiş. Ve adli tıptaki incelemeden diyor ki adli tıp uzmanları kanaatimiz oluşmadı. Bir ay daha cezaevinde gözlensin. Ya 83 yaşında sağlık sorunları olan 7 kez hastaneye kaldırmış bir insan. Şimdi Bülent Turan'ı alıp elleri kelepçeli bir şekilde Diyarbakır'dan İstanbul'a, bu Türkiye'de yaz sıcaklarında cezaevi aracıyla İstanbul'a gönderin ve adli tıpta heyetin önüne çıkartın. Sonra yemek de vermeyin. Bakalım sağlık saati durumu nasıl olacak? Kendisine bir sormak lazım. Ve Özkan 3000 kilometre İstanbul'a gidiş geliş, Diyarbakır, İstanbul, Elazığ arasında 2 haftada en az 2 hafta dolaştırıldıktan sonra tekrar cezaevine geri döndürüldü. Sorarsanız sağlık sorunu konusunda ikna olmamış söz konusu adli tıp yöneticileri. Herhalde ölmesini bekliyorlar. Çünkü artık cezaevinde ölmeden ikna olmuyorlar. Öldükten sonra da son derece rahat bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Evet, Türkiye realitesi böyle bir realite. Bu haberleri maalesef Erdoğan medyasında, havuz medyasında görme imkanınız yok. Çünkü onlar size toz pembe bir dünya vaat ediyor. Toz pembe bir dünya. Dünya liderliğini oynayan bir Türkiye. Ekonomisi şahlanmış bir ülke ve işte savunma sanayinde, ekonomide coşmuş bir ülke diyorlar. Savunma sanayinde coşma hikayelerinin tamamı da zaten Erdoğan ve çevresindekilerin rant paylaşımlarıyla alakalı bir konu. Buna dair ayrı bir dosya yapıp önümüzdeki günlerde yayınlamayı planlıyorum. Evet, gündeme dair bir başka realite. Yine Erdoğan'ın tamamen şahsi hikayesiyle ilgili bir haber daha gündeminize aldım. O da şu, Erdoğan'ın gece yarısı resmi gazetede yayınladığı kararnameler, resmi gazete kararları. Artık biz gazeteciler resmi gazete kararlarına bakıp yatıyoruz. Gecenin bir yarısında ne oluyor, ne bitiyor onlara bakıyoruz. Çünkü Erdoğan meclisi, kanunları, yasaları tamamen bypass etti. Artık kafasına göre takılıyor. İşte onlardan bir tanesi bir kararnameyle Marmaris, Kuşadası, Manavgat, Didim gibi sahil bölgelerinin, turizm bölgelerinin değerli yerlerindeki 18 kamp ve eğitim tesisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alındı. Bu ne demek? Bu şu demek. Buradaki kamuya ait tesisler, çoğu da askeri tesisler, özelleştirme kapsamına alındı. İnşaata açılacak. O beşli çete başta olmak üzere Erdoğan rejiminin yandaşları tarafından yağmalanacak. Yine rant alanları açılacak. Tabii ki bu rant alanları açımında Erdoğan'ın komisyonu var, Erdoğan'ın payı var. Bunu biliyorsunuz. Türkiye'de uçan kuştan alınan komisyonlar var. Hani öyle böyle değil. Düşünün. Ben şu diyaloğa Türkiye'de şahit olmuş bir gazeteciyim. İşte Ankara'da yaşadığım dönemlerde, çalıştığım dönemlerde balıkçılık yapan ya da yer altındaki madenlerden komisyon isteyen bir Erdoğan vardı. Balıkçılardan bile. Düşünün yani niye siz denizlerdeki balıkları alıyorsunuz, komisyon vereceksiniz? Ya Allah'ın denizi, Allah'ın balığı niye komisyonunu vereyim dediği zaman insanlar, ya da işte yer altındaki madenler, yani niye Erdoğan'a komisyon, devlete komisyon verilsin? Devlete verildi zaten, Erdoğan'a veriliyor. Ona bile göz koyan bir Erdoğan vardı. İşte burada uygulamalar devam ediyor. Askeri tesisler 15 Temmuz'un en önemli özelliklerinden bir tanesi de Erdoğan için. TSK'yı da tamamen yağma alanına açtı. Özellikle savunma sanayi ihaleleri Erdoğan'ın ve yandaşlarının iştahını kabartıyordu. Artık 15 Temmuz sonrası oralarda tamamen kendi çiftliklerine döndü. Oralarda istedikleri gibi at oynatıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de bu. 18 tane eğitim kampı. Düşünün, Türkiye'nin en değerli turistik bölgelerinde ki alanlar imara açılıyor. İmara açıldıktan sonra arada nadiren kalmış, o da askeri tesisler içerisinde kalan yeşil alanlar, artık onlar da Erdoğan'ın yandaşları tarafından otele, turist tesislerine ya da işte Erdoğan'ın saraylarına açılacak. Hani Erdoğan'ın yazlık sarayı, kışlık sarayı, İstanbul'daki sarayı, Ankara'daki sarayı biliyorsunuz bol miktarda var. Bunlarla belki yenilerini de eklerler. Yazlık 2, yazlık 3 diye de devam edebilirler. Sonuçta Erdoğan'ın keyfini kahyası değilsiniz. İstediği yerde tatilini yapar, İstediği yere onu kor. Bu da Erdoğan'ın başka bir uygulaması. Yine Erdoğan'ın gece yarısı kararnamelerinden devam ediyorum. Ben çok seviyorum bu Erdoğan'ın meclis gece yarısı yayınladığı kararnameleri ya da resmi gazetede yayınladığı kararnameleri. Onlardan bir tanesi. Çünkü kamu kurumları etik kurulu. Hani lafı güzel değil mi? Kamu görevlileri etik kurulu. Hani etik kurulu, kamu görevlileri. Hani önemli insanlar ve kamuyla, devletle, vatandaş arasındaki anlaşmazlıklar ve benzeri konular takip edecek, etik konuları takip edecek insanlar olduğunu varsayıyorsunuz. Yani bu yolda, bu amaçla yola çıkılmış olsa bile pratik hiç öyle değil. Ne oluyor? İşte kamu görevlileri etik kurulu Erdoğan'ın yandaş iş adamlarına, pardon, yandaş bürokratlara, kendi emrini yıllarca yerine getirmiş, her türlü illegaliteyi yaptırdığı bürokratlara verdiği bir ödül. Erdoğan biliyorsunuz koltuk icat etme konusunda çok mahir. Cumhurbaşkanlığı Komisyonu'yla oluşturduğu o 1115 odalı, 1150 pardon, odalı sarayda bir sürü kurul var. Politikalar kurulu var, o var, bu var. Hatta affedersiniz oraya pezemekleri de atıyor. Pezemekleri var biliyorsunuz, Korkmaz Karaca örneği. Böyle örnekleriyle birlikte işte emekli siyasetçilerin hepsine bir komisyon üyeliği verip, onlara maaşlar verip, onları orada onore ediyor ki böylelikle hani yıllarca kendine hizmet eden insanları hem onur ediyor hem de alternatif siyasi bir hareket başlatmasını engellemeye çalışıyor. İşte onlardan bir tanesi kamu görevleri etik kurulu. Peki kimler atanmış bakalım? Bir tanesi Danıştay Başkanı Zerrin Güngör. Hani olmayan cübbenin, biliyorsunuz yargıçların cübbelerinde düğme yoktur kimsenin önüne bağlamamaları için. Yani bu etik bir mesajı vardır bunun. Ama kendisi olmayan düğmeyi bağlamaya çalışmasıyla bilinen bir isimdi. İşte Yargıtay Başkanı'yla birlikte çay toplamaya gittiği dönemleri hatırlayın. İşte kızı olağanüstü bir şekilde biliyorsunuz kariyer Gonca Hatinoğlu'ydu, evet. Gonca Hatinoğlu olağanüstü bir şekilde kariyer basamaklarını zıplamış. Elazığ'a atandıktan sonra hiç başlamadan 24 saatte Yargıtay'a atanmıştı. Yargıtay'dan da yine hiç başlamadan jet hızıyla Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'na atanmıştı daire başkanı olarak. Düşünün yani jet hızıyla. Hani bu jet hızı bile buna yetişmekte zorlanıyor. Ama işte böyle isimler şimdi Zerrin Güngör Etik Kurulu'na atanmış Danıştay kontenjanından. Başka kimler var? İşte eski bakan Faruk Nafiz Özak. Eski belediye başkanlarından İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Belediye Başkanı, bir sürü yolsuzluk soruşturmasının muhatabı olmuş, daha doğrusu yolsuzluk iddiasını soruşturulamıyor AKP'de, yolsuzluk biliyorsunuz. Hani oğlu AKP Gençlik Kolları Başkanı'ydı, işte bu bir manga yetecek kadar silahım var diyen kişi. Onun dışında AKP'li milletvekilleri, eski Diyarbakır'daki milletvekili Kudbettin Arzu, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Esengül Civelek, yine Cumhurbaşkanlığı danışmanı Ahmet Karayiğit. Liste böyle uzayıp gidiyor. Düşünün, Erdoğan etik kuruluna üyeler atıyor. Tamamı, yanındaki, sağındaki, solundaki isimler tamamı AKP'nin kapı kulları. Sözde etik kurulla karşı karşıyayız. Bunların içerisinde rektörler var. İşte bunların içerisinde Erdoğan'ın atadığı, sağ sola atadığı isimler var. Gerçekten evlere şenlik bir tablo. Sorarsanız etik kurulu. Yani etik olmayan üyeler, etikle alakası olmayan üyeler hep birlikte etik kurulunu oluşturmuş oluyorlar. Niye oluşturuluyor bu kurumlar? İşte yani kulüfe dağıtıyor. Kulüfe dağıtmaktan başka bir şey değil bunlar. Evet, gündemdeki son bir başlık olarak da aldığım bir düşündürücü görüntü. İstanbul'daki bir Ermeni vatandaşlarımızın kiliselerinden bir tanesi, Ermeni Kilisesi. Şu Ermeni vatandaşımız lafına da aslında uyuz oluyorum da dilimiz alışmış, kendimiz de kullanıyoruz. Yani böyle bir aslında bir aşağılama ifadesi bu işte Ermeni vatandaşımız, Kürt kökenli vatandaşımız vesaire. Buradaki rahatsız edici nokta şu, ya bu bir ibadethane, bir dini mekan. Dini mekana saygısızlık yapılıyor. İşte yüksek sesle müzikle önünde işte duvar, haçın üzerinde oynayan, ona saldıran isimler. Ve bunlar çok sık tekrar ediliyor. Biliyorsunuz bu kilise Anadolu yakasında meşhur bir yer. Bu kilise sürekli saldırıya uğrar. Sürekli duvarına afişler yazılır. Sürekli önüne bir takım saldırı şeyleri yapılır. Son dönemde de böyle vandallıklara muhatap oluyor. Ya bir dini mekandan bahsediyoruz. Bir ibadethane. Yani bir camiye saldırıldığında mesela Avrupa'da insanlar ya da işte dünyanın değişik yerlerinde fanatik gruplar camilerin yönelik ya da Müslüman mezarlıklarına saldırınca nasıl rahatsız oluyorsunuz? Ve aynı şeyi burada niye göstermiyorsunuz? Ve Türkiye'de yaşanan gerçekten bu akıl tutulmasını nasıl tanımlamak lazım? Benim kelime dağarcığım yetmiyor. Buradaki temel sorun şu. Erdoğan rejimi propaganda aygıtlarıyla yıllardır işte bu nefret tohumlarını ekiyor. Yani Kurtlar Vadisi'yle başlayan, İşte Diriliş Ertuğrul'a devam eden sayısız propaganda dizisi var. İşte şimdi 15 Temmuz haftasındayız. 15 Temmuz'da da korkunç propaganda dizileri var, filmleri var vesaire. Bunların hepsinde nefret tohumları ekiliyor. Birine hakaret edecekseniz işte Ermeni diye başlayıp arkasına benim ifade edemeyeceğim cümleleri ekleyip küfrediyorsunuz. Bunlar Erdoğan rejiminin çok sıklıkla yaptığı, giderek yaptığı şeyler. Nefret tohumları ekiyorlar. Ve azınlıklara, gayrimüslimlere, Müslüman olmayan, gayrimüslim aslında doğru bir ifade değil, Müslüman olmayan isimlere ve azınlıklara yönelik çok yoğun bir nefret söylemi var. Ve o nefret söyleminin sonucu işte bu tip noktalar. Bugün öyle bir hale geldi ki Türkiye, yani düşünün ben Hrant Dink davasını takip edip buna dair kitap yazdığım için bana edilmedik hakaret bırakmayan bir takım çevreler var. İşte Ermeni dölü tırnak içerisinde affedersiniz, söyleyenden başlayın. Devam edip gidiyor. Neden? Sen nasıl olur da bu konuyu takip edin? Niye? Çünkü şeytanlaştırma o kadar yüksek boyutlarda ki Erdoğan rejiminde. İşte Gülen cemaati mensubuysan, Kürtsen, azınlıklardansan, Ermenisen, Rumsan direkt olarak şeytanlaştırılıyorsun, direkt olarak düşmanlaştırılıyorsun. Bu medyadaki dil, siyasetin ağzındaki bu dil işte sokağa bu şekilde yansıyor. Bu hadiseyi sadece 3-5 tane gencin çılgınlığı, 3-5 tane gencin saygısız olarak görmemek gerekiyor. Bu toplumu esir alan cinnet halinin bir yansıması. Ve bunun faili, bunun sorumlusu Erdoğan rejimi, bunun sorumlusu Fahrettin Altun'un yönettiği, Berat Albayrak'ın, Serhat Albayrak'ın yönettiği Pelikan Çetesi ve havuz medyası. Ekilen nefret tohumları büyüdüler, fidan oldular, ağaç oldular, artık ormanlaşıyorlar. Bu tehlikeyi görmek gerekiyor. Bu tehlike çok daha büyük sorunların kapısını açabilecek bir tehlike. Bugün duvarın üzerinde bu saygısızları yapanlar yarın kiliseleri basıp başka şeyler yaparlar. Allah korusun. Çünkü bu atmosferi bizzat Erdoğan rejimi iktidar eliyle oluşturdu. Tehlike çok büyük. Bu uyarıyla bugünün gündemini kapatmış olayım. Evet, bugün 12 Temmuz Pazartesi TR724 YouTube kanalında Nöbetçi Editör programında gündemde öne çıkan başlıkları, benim seçtiğim başlıkları size aktarmış oldum. Yeni başlıklarla, yeni gündemlerle görüşmek üzere önümüzdeki yayınlarda.